Ayrım 2, sayfa 14. Türkiye'de Halk Edebiyatı Çalışmaları Tarihi. İstanbul'un Türkler tarafından alınmasıyla Avrupa'da başlayan keşifler çağı ve bunu izleyen dönemlerde ortaya çıkan Reform ve Rönesans gibi siyasal hareketler Türk coğrafyasında uzun süre yankı bulamadı. Buna paralel olarak Avrupa'da keşifler ve sonrasındaki sömürgeleştirmelerle gelen zenginleşme, sanayileşme ve buna dayalı olarak ortaya çıkan kentleşme ile ortaya çıkan veya hız kazanan hümanizm, romantizm ve aydınlanma gibi siyasal ve kültürel etkileri olan akımların sonuçlarından beslenen ve Fransız İhtilali ile yeni bir boyut ve yorum kazanan halk anlayışının seyri ve sonuçlarının Türk aydınlarınca yakından gözlendiği ve değerlendirildiği de söylenemez. Her ne kadar halk edebiyatının büsbütün göz ardı edilmediği, yerel kültür değerlerinin olumlandığı, hece ile şiir yazan divan şairlerinin varlığının yanı sıra Türkiye basit ve mahallileşme gibi akımları Türk folklor tarihinin başına yerleştirmek mümkün gibi görünse de bunların şuurlu ve Avrupa'daki süreçleri ve sosyokültürel dönüşümleri yakından izleyen bir folklor yaklaşımının ürünü olmadığı ve farklı motivasyon noktalarından güç alan bir yerel dil ve kültür duyarlılığı olduğu açıktır. Bu nedenle Türk folklor çalışmalarının başlangıcını 1839 Tanzimat Fermanı öncesinde aramak boşunadır. Bu tarihten önceki dikkatleri folklor metinlerine yer vermeleri dolayısıyla ancak kaynaklar bahsinde inceleyebiliriz. Örneğin Fuat Köprülü tarafından 1839 öncesinin son temsilcilerinden biri olarak nitelenen parantez içi 1999-299 Akif Paşa'nın 1787-1845 bir divan edebiyatı ekolü temsilcisi olmasına rağmen kıyılamaz iken öpmeye tenin, şimdi ne haldedir nazik bedenin, andıkça gülşende gonca dehenin, yansın ahım gibi kül olsun güller. Parantez içi Oğuz 1994-49 şeklinde hece vezniyle ve koşma tarzında şiirler yazmasını İngiltere'de Macpherson'un geliştirdiği ve bütün Kara Avrupa'sını etkileyen Ossiancılık akımı ile ilişkilendirmek mümkün değildir. Türkiye'de Tanzimat Hareketi, sosyal ve siyasal kurumlardaki yenici tutumu nedeniyle hep bir yenileşmeci mantık süzgecinde ele alınmıştır. Onun edebiyat alanında yapmak istediklerinin gerçekte bir yenilik mi içerdiği yoksa ara dönemdeki aruzdan en eskiye dönüşü mü savunduğu konusu yeterince sorgulanmış değildir. Bu hareketle oluşan edebiyatın zaman içinde yeni olarak adlandırması, divan edebiyatı karşıtlığının bir ifadesi olarak anlamlı olabilir. Ancak kurulmak istenen edebiyat, Ziya Paşa'nın şiir ve inşa, parantez içi 1868 makalesinde açık bir dille savunduğu gibi halk edebiyatıydı ve milli edebiyatçılar Ziya Gökalp, Fuat Köprülü ve Cumhuriyetçiler de bu fikri savunmuşlardı. Halk edebiyatının unutmayıp kendi sözel alanında sakladığı hecenin, koşmanın, dörtlüklerin yeni edebiyatın temeline konması gerçekten ne kadar yeniydi. Bunun adı olsa olsa aruz öncesine dönüş, halka dönüş veya en eskiye dönüş olabilirdi. Bu halka dönüş hareketinin teorik kaynağı uygulayıcılar tarafından ister bilinsin, isterse bilinmesin, Batı'daki folklor hareketlerine yani Ossiyanizme, Herder'e ve Grimm'lere dayanıyordu. Bu öze dönüş hareketi aydınlar arasındaki tartışmasız egemenliğini Mehmet Emin Yurdakul'dan Rıza Tevfi'ye, Beş Hececiler'den Yedi Meşalecilere, Nihal Atsız'dan Sabahattin Ali'ye kadar birçok şairin hayatları boyunca veya kimilerinin ise gençlik dönemlerinde verdikleri heyecanlı destekle birinci ve ikinci yeni şairlerinin farklı çıkışlarına ve nihayet Cemal Süreyya'nın parantez içi 1931-1990 folklor şiire düşman parantez içi 1956 başlıklı etkili yazısına kadar sürdürdü. Bu nedenle Tanzimat'la başlayan şiir anlayışına yeni mi denmesi yoksa Ossian akımı gibi halka dönüş olarak mı nitelenmesi konusunda daha önceden verilen aceleci hükümlerin edebiyat tarihçileri tarafından bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu düşüncenin savunulması bakımından Tanzimat'ın ilanından sonra Osmanlı Devleti'nde 3 edebiyat ve kültür adamının halk edebiyatına yönelen dikkati önem kazanmaktadır. Köprülü'den başlayarak bu konuya dokunan bütün araştırıcılar, Ziya Paşa, parantez içi 1825-1880, İbrahim Şinasi, parantez içi 1826-1871 ve Namık Kemal'in parantez içi 1840-1888 çalışmalarına bu yönüyle yer vermişlerdir. Parantez içi Köprülü 1999, Yıldırım 1998, 1839'dan sonra Batı edebiyatını ve kültür hayatını yakından takip eden ve Batı'da gelişen folklor yaklaşımlarını en iyi kavrayan ve formüle eden, bu nedenle de folklor konusunda bu üçü arasında bana göre en önemli isim olan Ziya Paşa'dır. Bu nedenle de Ziya Paşa'nın şiir ve inşa başlıklı makalesini anlamak ve dönemin kültür atmosferini daha iyi kavrayabilmek açısından öncelikle Şinasi ve Namık Kemal üzerinde durmak yerinde olacaktır. Parantez içi, bu yüzyıla yönelik önemli bir eser olarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 19. asır Türk edebiyatı tarihine bakılabilir. Kaynak kişiye yönelen ilk dikkat İbrahim Şinasi. Şinasi, parantez içi 1826-1871, Osmanlı geleneksel eğitim kurumlarında öğrenim gördükten sonra memuriyet hayatına atılır. Tophane Müşiriyeti Mektubi kaleminde Arapça, Farsça ve Osmanlıca'nın yazı kurallarını ve aynı dairede görevli eski adı Çitinanuf olan Reşat Bey'den Fransızca dersleri alır. 1849'da bilgisini artırması için devlet tarafından Paris'e gönderilir. Burada matematik, tarih, doğa bilim ve toplumsal bilimlerle ilgilenir. Edebiyat ve dil konularındaki çalışmalarını sürdürür. Hindistan, Kilele ve Dimne ve genelde Doğu kültürleri üzerine yaptığı folklorik çalışmalar ve ünlü folklor kuramcılarından Tudor Benfey, parantez içi 1809-1881 üzerindeki etkisiyle bilinen Antonio Sylvester de Sacy ailesiyle dostluk kurar. Fransız yazar ve düşünür Ernest Renan'la parantez içi 1823-1892 tanışır. Alfonso de Lamartine'in parantez içi 1790-1869 toplantılarını izler. Doğu bilimci Pavot de Courtaulle parantez içi 1821-1889 bilimsel çalışmalarında yardım eder. Dil bilimci Emile Littre parantez içi 1801-1881 ile tanışır. 1851 yılında Société Astatique üye seçilir. 1854'te Paris'ten döner. İstanbul'un siyasi çalkantıları arasında kah iltifat görerek, kah cezalandırılarak geçirdiği yaklaşık 10 yıllık bir dönemin ardından 1865'te yeniden Fransa'ya gider. Orada sözlük çalışmalarına yönelir. 1867'de İstanbul'a döner. Kısa bir süre sonra yeniden Paris'e gider. Burada kaldığı 2 yıla yakın sürede milli kütüphane araştırmalar yapar. 1869'da tekrar İstanbul'a döner. Şinasi'nin birkaç kez tekrarladığı Paris deneyimi sırasında tanıştığı veya sohbetlerinde bulunduğu kişiler 19. yüzyıl Fransız tarihinde, edebiyatında, siyasi hayatında ve halk biliminde son derece etkin isimlerdir. Ve çoğu çağın yeni fikirlerini temsil etmektedir. Şinasi'deki milli edebiyat anlayışında Paris deneyiminin etkisi aranmalıdır. Dilin sadeleştirilmesi ve edebi eserlerin halkın anlayacağı bir dilde yazılması konularında önce çalışmalar yapan Şinasi, siyasal anlamda da Batı düşüncesinin Türkiye'ye gelmesi için çalışmıştır. Onun halk edebiyatına yönelen dikkati olarak kayda değer ve zikredilmesi gereken eseri olan Durubi Emsali Osmaniye'de 2000 kadar atasözünü yayımlar. Atasözlerinin bir kısmının kaynağı veya kaynak kişisi hakkında bilgi verir. Gerek dünya, gerekse Türk folklor çalışmalarında kaynak kişiye yönelen bilimsel ilk dikkatlerden biri olarak yorumlanabilecek bu özellik ne var ki ne Şinasi ne de ondan sonra gelenler tarafından geliştirilmiştir. Sonuç olarak Şinasi dilde sadeliği, edebiyatta halk yaratıcılığından yararlanmayı ve siyasal hayatta hürriyetçiliği savunan bir yazar olarak halk bilimi çalışmalarına öncülük değilse bile kaynaklık etmiş ve ilham vermiştir denilebilir. Vatanın şairi Namık Kemal. Namık Kemal, parantez içi 1840-1888, iyi bir öğrenimin ardından 1863 yılında tercüme odasında memuriyete başlar. Bu dönemde tanıştığı aydınların etkisiyle 1865'te kurulan ve daha sonra Yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe katılır. İbrahim Şinasi'nin yayımladığı Tasviri Efkar gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazar. Gazetenin Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin görüşleri doğrultusunda yayın yapması, Şinasi'nin İstanbul'u terk etmesine neden olunca yönetim kısa bir dönem için Namık Kemal'e kalır ise de gazete 1867 yılında kapatılır. Namık Kemal Erzurum'a vali yardımcısı olarak atanmasına rağmen bu göreve gitmez ve Ziya Paşa ile birlikte Paris'e kaçar. Bir süre sonra Londra'ya geçerek Mustafa Fazıl Paşa'nın desteğiyle Ali Suavi'nin Yeni Osmanlıların yayın organı olarak çıkardığı Muhbir gazetesinde yazmaya başlar. Ali Suavi ile düştüğü anlaşmazlık sonucu bu gazeteden ayrılır. 1868'de Mustafa Fazıl Paşa'nın yardımıyla ve Ziya Paşa'nın katkılarıyla Londra'da Hürriyet adlı yeni bir gazete çıkarır. 1870 yılında İstanbul'a döner. Bir grup arkadaşıyla birlikte 1872 yılında İbret gazetesini çıkarır. Gazete bir yazı nedeniyle 4 ay süreyle kapatılır. Namık Kemal Gelibolu'ya mutasarrıf olarak gönderilir. Burada yazdığı Vatan yahut Silistre oyunu 1873 yılında Gedikpaşa Tiyatrosu'nda sahnelenir ve halkın galeyana gelmesiyle olaylar çıkar. Bunun İbret gazetesinde haber yapılması, o günlerde İstanbul'a dönmüş olan Namık Kemal'in birçok arkadaşıyla birlikte tutuklanmasına neden olur. Magusa'ya kalebent olarak gönderilir. 1876'da 1. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a döner. Şura-yı Devlet, parantez içi Danıştay üyesi olur. Kanun-ı Esasiyi, parantez içi Anayasa, hazırlayan kurulda görev alır. 1877 yılında Osmanlı-Rus Savaşı, parantez içi 93 Harbi, çıkınca 2. Abdülhamit Meclisi Mebusan'ı kapatır ve Namık Kemal de tutuklanır. Bir süre sonra Milli Midilli Adası'na sürülür. 1879 yılında Midilli, 1884 yılında Rodos, 1887 yılında Sakız mutasarrıfı olur. Bir yıl sonra burada ölür ve Gelibolu Bolayır'da Süleyman Paşa'nın türbesinin yanına gömülür. Parantez içi. Daha ayrıntılı biyografi için Önder Göçgün'ün Namık Kemal adlı eserine bakılabilir. Gerek bir tarihçi, gerekse bir edebiyatçı dikkatiyle kendi döneminden önce yazılmamış ve söylenmemiş bir tarzda vatan konusuna eğilen Namık Kemal'in fikirlerinde İbrahim Şinasi etkisi aranmalıdır. Vaveyla, Vatan Mersiyesi, Vatan Şarkısı, Hürriyet Kasedesi gibi şiirleri başta olmak üzere roman ve tiyatrolarında tarihsel veya güncel konumuyla vatanı dile getirmiş, döneminde halk kitleleri üzerinde geniş etki yaratmıştır. Bu yönüyle halkın nabzını tutmuş olan Namık Kemal'in gündelik hayatın sorunlarına yönelen dikkatleri de bulunmaktadır. Akif Bey adlı eserinde denizci bir subay olan kocasının ulvi ideallerini anlamayan ve iffetsiz davranan bir kadın anlatılırken, zavallı çocukta Şinasi'nin şair evlenmesini anıştıracak tarzda görücü usulü evlilik eleştirilir. Namık Kemal'in gündelik hayatın sorunlarına yönelen dikkatleri de bulunmaktadır. Akif Bey adlı eserinde denizci bir subay olan kocasının ulvi ideallerini anlamayan ve iffetsiz davranan bir kadın anlatılırken, zavallı çocukta Şinasi'nin şair evlenmesini anıştıracak tarzda görücü usulü evlilik eleştirilir. Namık Kemal dönemi için oldukça yeni sayılan bu konuları edebi eserlerinde işlemesinden ziyade siyasal görüşü ve edebiyat hakkındaki düşüncelerini belirttiği yazıları ile halk edebiyatı açısından incelenmeye değerdir. Onun halk edebiyatına yönelen dikkatinin temel amacı Fars ve Arap edebiyatlarının etkisindeki divan edebiyatını eleştirmek içindir. O da dönemin diğer yazarları gibi konuya daha çok dilin kullanımı sorunu olarak yaklaşmıştır. Namık Kemal'in halk edebiyatı ile ilgili bir tarihçenin konusu olması, öncelikle Ziya Paşa'nın harabatı karşısında kaleme aldığı Tahrib-i Harabat ve Takip adlı yazılarında Ziya Paşa'nın görüşlerini eleştirirken ortaya koyduğu fikirler ve kimi özel mektupları nedeniyledir. Örneğin Tahrib-i Harabat'ta Enderunlu vasıftan söz ederken parmak hesabı olarak adlandırdığı hece veznini aruza tercih ettiğini açıkça dile getirir. Hatta vasıfın başarısızlığını heceyi kullanmamış olmasında görür. Diğer yandan Magosa'dan Abdülhak Hamit'e yazdığı bir mektupta şiirde safi Türkçe yazmak evzanın şimdiki haliyle beraber kimsenin elinden gelmez. Mazlum söze o kadar hevesim var, bir kere de tabiatını bizim parmak hesabıyla bir şey yazmaya sevk et. Bak ne güzel parlak oluyor. Ben tecrübe ettim, niyetim o yolda bir eser ortaya koymaktır. Parantez içi, Köprülü 1999-306 diyerek hece vezni lehine almış olduğu tutumu sürdürür. Türkiye'nin her deri Ziya Paşa. Ziya Paşa, parantez içi 1825-1880, iyi bir öğrenimden sonra 1856 yılında sarayda memuriyet hayatına atılır. Bildiği Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yanında burada Fransızca öğrenir. Kıbrıs, Amasya ve Bosna'da çeşitli üst düzey görevlerde bulunur. 1865'te Meşrutiyet Yanlısı Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne girer. İkinci kez Kıbrıs Mutasarraflığı göreviyle İstanbul'dan uzaklaştırılmak istenince Namık Kemal ile birlikte 1867 yılında Paris'e kaçar. Daha sonra Londra'ya geçer. Londra'dayken Namık Kemal ile birlikte 1868 yılında Hürriyet gazetesini çıkarır. 1870 yılında Cenevre'ye geçer. Namık Kemal, Agah Efendi, Ali Suavi ve öbür arkadaşlarıyla Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yönetiminde görev alır. 1871 yılında İstanbul'a döner ve 1876'da Maarif Nezareti Müsteşarlığına atanır. Namık Kemal ile birlikte Kanuni Esas-ı Encümeni'nde çalışır. Sultan Abdülhamit tarafından İstanbul'da bulunması sıkıntılı görülerek vezirlik rütbesiyle 1877'de Suriye Valiliğine atanır. Daha sonra Adana Valisi olur. 1880 yılında burada ölür ve Ulu Cami mezarlığına defnedilir. Parantez içi, daha ayrıntılı biyografi için Önder Göçgün'ün Ziya Paşa adlı eserine bakılabilir. Ziya Paşa, bir şair olarak hece ile yazılmış birkaç şiiri dışarıda tutulursa, divan şiiri geleneğine bağlı kalmıştır. Hatta onun Londra'ya gitmeden önceki hayatında divan şiirinin nedenle önemli bir yerinin olduğu edebiyat tarihlerinde yer almaktadır. Buna karşılık onun hece ile yazdığı az sayıdaki şiirinin arkasında şiir ve inşada formüle edilen görüşlerin izlerinin bulunması, onun düşüncesini uygulamaya koyması bakımından dikkat çekicidir. Örneğin Türkü adlı şiiri hem biçim hem de içerik bakımından halk şiirine yönelişin mesajları ile doludur. Akşam olur güneş batar şimdi buradan. Garip garip kaval çalar çoban dereden. Pek körpesin, esirgesin seni yaradan. Gir süreye, kurt kapmasın gel kuzucağım. Sonra yardan ayrılırsın ah yavrucağım. Parantez içi kahraman 2001-138. Onun halk edebiyatı açısından asıl önemli yönü, Şinasi ve Namık Kemal çizgisinde batılılaşmayı savunun düşüncelerini, siyasal inançlarını, dil ve edebiyat konusundaki görüşlerini makalelerinde belirtmesidir. Daha da vurgulayarak söyleyecek olursak, onun Türk halk edebiyatı çalışmaları tarihinde yer almasını sağlayan en önemli yönü, 1868 yılında Hürriyet gazetesinde yayımladığı ünlü şiir ve inşa makalesidir. Fuat Köprülü, Tanzimat devrinin yetiştirdiği şahsiyetler arasında milli lisan ve edebiyat meselesini en iyi anlayan, bu hususta en doğru ve en derin fikirleri ileri süren kişi olarak tanımladığı Ziya Paşa'nın şiir ve inşasındaki fikirlerini oldukça ileri ve cüretkar bulur. Parantez içi 1999-302. Ahmet Hamdi Tanpınar ise 19. asır Türk edebiyatı tarihinde şiir ve inşa makalesini yarattığı dil duyarlılığı ve yenileşmeye etkisi üzerinde durur. Parantez içi 2006. Londra'da bulunduğu 1868 yılında yazdığı ve Hürriyet gazetesinin 7 Eylül 1868 tarihli 11. sayısında yayımladığı şiir ve inşa başlıklı makalesinde parantez içi Kaplan 1993 Ziya Paşa divan edebiyatını Arap ve Fars edebiyatlarının etkisi altında kalan ve kendi kimliğini bulamayan bir edebiyat olarak niteler ve şiddetle eleştirir. Bu makalede yer alan ve halkın ürünlerinde halkın ruhunu arayan her derin görüşlerinin bir anlamda Türkçe'de ifadesi anlamına gelen şu cümleler, her ne kadar içinde folklor kelimesi geçmiyorsa da çok kesin ve açık bir folklor görüşünün ifadesi olarak okunmalıdır. Bizim tabii olan şiir ve inşamız, taşra halkı ile İstanbul ahalisinin avamı beyninde hala durmaktadır. Bizim şiirimiz, hani şairlerin na mevzun diye beğenmedikleri avam şarkıları ve taşralarda ve çöğür şairleri arasında değiş ve üçleme ve kayabaşı tabir olunan nızımlardır. Ve bizim tabii inşamız, mütercimi kamusun ittihaz ettiği şiveyi kitabettir. Vaka bu nazım, bu kitabet matlup olan derecede beli ve tumturaklı görünmez ise de Ümmet-i Osmaniye ilerlediği sırada bunlara rağbet edilmediğinden oldukları halde kalmışlar, büyüyememişlerdir. Hele bir kere rağbet o cihete dönsün. Az vakit içinde ne şairler ne katipler yetişir ki akıllara hayret verir. Parantez içi Köprülü 1999-303. Aydın'ı halka yöneltmeye ve halkın cevherini veya başka bir söyleyişle halkın ruhunu keşfetmeye çağıran bu yazıda ortaya konan Türkiye'nin folklor tarihi bakımından oldukça ileri ve konuyu kavrayış bakımından temel teşkil eden bu görüşler, her derle paradigması belirlenen Grimm kardeşler, Elias Lönnrot, Toms gibi öncülerle uygulama alanını bulan folklor görüşünün Türkiye'deki kurucusu Ziya Gökalp'in parantez içi 1876-1924 hazırlayıcısı olmasına rağmen Türk folklor tarihinde yeteri kadar ilgi görmemiştir. Bunda belki de şiir ve inşada savunduğu fikirlerden kısa bir süre sonra vazgeçmiş olması etkili olmuştur. Ziya Paşa, şiir ve inşadan yaklaşık 6 yıl sonra kaleme aldığı Harabat adlı meşhur eserinin Sebebi Tertibi Harabat başlıklı mukaddime kısmında önceki fikirlerinden tamamen vazgeçerek halk şiirine ağır eleştiriler yönelttiği ve divan şiirine büyük hayranlık duyduğunu söylediği şu mısralarla okurunun karşısına çıkar. 15'te değildi sin asalim, kim nazm ile vardı iştigalim. Mevzun söze can verirdi güyüşüm, eşar okusam giderdi huşum. Verdi bana evvela merakı, meydan şu arasının ne hakı. Gayice garibiye okurdum, aşık Kerem'e yanar dururdum. Aşık Ömer'i ki gah alurdum, uçkur sözüne şaşar kalurdum. Ol hal ile rüzgar geçti, bir iki hazan bahar geçti. Geçti elime çün nüsha icân, matbu bir iki köhne divan. Bir kere bu kenze nail oldum, bir başka cihana vasıl oldum. Parantez içi Göçkün 1987 11-112. Ancak Ziya Paşa'nın 1868 yılında ortaya attığı fikirlerden daha sonra vazgeçmiş olması, onun kişisel tercihleri ve düşünce süreçleri bakımından önemli olsa da bu fikirlerin söylenmiş, yazılmış olması gerçeğini ve önemini ortadan kaldırmaz. Şiir ve inşa makalesi bir manifesto olarak Türk folklor tarihindeki yerini ve önemini bugün de korumaktadır. Şiir ve inşanın Harabat'ın yazılmasından sonraki ikinci talihsizliği olarak folklorun onu bir yeni edebiyat konusu zannetmeleri ve hak ettiği değeri vermemeleri ve makaleyi yeni edebiyat cereyanının başlangıcına koyan edebiyatçıların ise bu tür yenileşme akımlarının doğuşunda folklor çalışmalarının etkisi, münhasıran Ossian akımının ve Herder'in kurucu rolü hakkında görüş beyan etmemeleri gösterilebilir. Parantez içi Donbay 2001. Parantez içi Şiir ve İnşanın tam metni kitabın ekler kısmında yer almaktadır. Ahmet Vefik Paşa ve Osmanlı Türkiye'sinde folklor teriminin ilk kullanımı. Ahmet Vefik Paşa parantez içi 1823-1891 İstanbul'da doğar. 1834 yılında Reşit Paşa'nın Paris elçiliği sırasında elçilik tercümanı olan babasıyla birlikte Paris'e gider. Fransız Lisesi'nde okur. 1837 yılında İstanbul'a dönünce tercüme odasına memur olur. 1840 yılında Londra elçiliği katibi olur. 1852 yılında Tahran Büyükelçiliği yapar. 1860 yılında Paris elçiliğine atanır. 1872 ve 1878 yıllarında iki kez Maarif Nazırlığı'na atanır. 1877 yılında Mebusan Meclisi Reisliğine atanır. Aynı yıl vezir rütbesiyle Edirne Valiliğine gönderilir. 1879-1882 yılları arasında Bursa Valiliği yapar. 1878 ve 1882 yıllarında kısa sürelerle iki kez sadrazamlık yapar. 1891 yılında İstanbul'da ölür. Fransızcadan Molière'den 16 piyes çevirerek bir Molière çevirmeni olarak tanınmasının yanında gerek doğudan gerek batıdan birçok eser çevirmiştir. 1863 yılında Hikmet-i Tarihi, 1869 yılında Fezleke-i Tarihi Osmani'yi yazmıştır. 1863 yılında Türk tarihinin köklerini Türkistan'a dayandırmak amacına yönelik olarak Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Türkiye adlı eserini Türkçe'ye çevirir. 1871 yılında Müntehabat-ı Durub-ı Emsali Türkiye adlı atasözünü Atasözü kitabını ve 1876 yılında Lehçi-i Osmani adlı sözlüğünü hazırlar. Parantez içi Çeri 1997 36-59. Ahmet Bibik Paşa'nın Türk tarih ve folklorüne yönelen dikkatinin kökenlerinde onun engin Avrupa deneyimi ve gözlemleri aranmalıdır. Diğer yandan diplomat kimliği ile de Avrupa'daki siyasi hareketleri yakından izlemekte ve oradaki halka yönelişi yorumlayabilmektedir. Bu nedenledir ki Türkiye'de ne yapılması gerektiğini daha cesaretle ve açık bir dille belirtmektedir. Onun Macar araştırıcısı Ignaz Knos, parantez içi 1862-1945 ile yaptığı söyleşi bu bakımdan halk edebiyatı alanında son derece önemli bir dönemece işaret etmektedir. 1885 yılında Tuna Nehri yoluyla Türkiye'ye gelen ve ilk derlemelerini şimdiki Bulgaristan ile Romanya sınırları arasında yer alan yaklaşık 2000 nüfuslu bir Türk adası olan ve sonraki dönemde Tuna Nehri'ne yapılan baraj nedeniyle su altında kalan Adakale'de Adakale türküleri ve Adakale masalları üzerine yapan ve yaklaşık olarak 5 yıl Türkiye'de kalan Knos, Türk folklor çalışmaları tarihinde önemli bir yere sahiptir. Anadolu Türk halk edebiyatı ürünlerini folklor yaklaşımı ile değerleyen ilk yabancı isimlerden birisidir. II. Abdülhamit'in devleti ayakta tutmak için parçalayıcı etkisine inandığı halk, hürriyet gibi kelimeleri öne çıkaran çalışmaları hoş görmediği bir dönemde Ahmet Vefik Paşa'nın Türk kimliğini halk edebiyatı içinde arayan cesur yaklaşımlarının Knos'la yaptığı bir görüşmeye dayanılarak söylenecek olursa şuurlu bir folklor görüşünün eseri olduğu anlaşılmaktadır. 1. Knos ile Ahmet Vefik Paşa arasındaki bu tarihi konuşma, dilde sadelik, vezinde hece üzerine daha önce yapılan vurguları tekrarlamasının ötesinde, derlemeye yönelen dikkat ve eldeki kayıtlara göre folklor teriminin ilk kez Türkiye'de kullanımı açısından önemlidir. Knos'un Türk Halk Edebiyatı adlı eserini aldığı bu konuşmanın konuya ilgili kısmı şöyledir. Ahmet Vefik Paşa, "Demek ki Avrupa şarkiyatçılarının sırasında yer bulmak niyetindesin. Aferin sana, aferin." Ignaz Knos, "O muradıma ermeden önce Türkçe öğrenmeliyim. Folklor, vurgu bana ait." dedikleri edebiyatın türlü türlü izlerini arayıp bulmalıyım. Ahmet Vefik Paşa, "Çok arayacak olursan, zahmetlerden çekinmezsen elbette nail olursun." Parantez içi Knos 1978-41. Açıkça görüldüğü üzere Ahmet Vefik Paşa 1. Knos'u bir şarkiyatçı adayı olarak niteliyor ki bu terimin ilkeller üzerine yönelen ilk folklor merakının doğuya aktarılmasıyla bulunmuş olduğu hatırlanmalıdır. Bunun üzerine 1. Knos folklor terimini kullanmakta ve anlaşılmasından tereddüt ederek folklor dedikleri edebiyat şeklinde bir açıklama yapmaktadır. Ahmet Vefik Paşa da folklor çalışmalarındaki derleme zorluklarına dikkat çeken ve terimi bildiğini hissettiren sözlerini söylüyor. Konuşmanın ilerleyen bölümleri ise Ahmet Vefik Paşa'nın daha önce Ziya Paşa tarafından şiir ve inşada kaydedilen her derece paradigmanın bir devamcısı olduğunu ortaya koymaktadır. Türk folklor çalışmalarında Ziya Paşa'yı paradigmayı belirleyen, Ahmet Vefik Paşa'yı ise terimi ilk kullanan olarak kabul etmemiz gerekmektedir. Böylece folklor teriminin Türkiye'de ilk kullanım tarihini Ahmet Vefik Paşa ile 1. Knos arasında geçen bu konuşmaya atfen 1885 olarak kabul etmek doğru olur. Ziya Gökalp'e doğru. 1789 yılında Fransa'da gerçekleşen kanlı devrimle krallığın ortadan kaldırılmasını izleyen süreçlerde Avrupa'da halk ve halkçılık, ulus ve ulusçuluk, köy ve köycülük ve nihayet işçi ve burjuva düzlemlerinde gelişen folklor çalışmaları, 2. Abdülhamit'in karşı olduğu Avrupacı, ulusçu veya halkçı fikirlerden besleniyordu. Bu yüzden bu fikirlerle mücadele aynı zamanda folklor çalışmalarıyla mücadele anlamını taşıyordu. 1839 yılından sonra güçlenen sade Türkçe, milli vezin, hürriyet, vatan gibi kavramların batıdaki düşünce ve edebiyat akımlarıyla örtüşmesi ve özellikle Osmanlı'daki azınlık kültürlerinin öne çıkarılması, bu fikir ve edebiyat akımlarının devlet tarafından toptan suçlanması veya yasaklanması gibi sonuçlar doğuruyordu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bu yöndeki çalışmalarını güçlenerek sürdüğünü görüyoruz. Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmet Vefik Paşa'dan başka Süleyman Paşa, Ali Suavi, Ebu Ziya Tevfik, Mehmet Tevfik, Ahmet Mithat Efendi gibi isimlerden söz etmek gerekmektedir. Avrupa fikir hareketiyle gittikçe güçlenen milliyetçilik fikirleri 1897 Yunan Savaşı sonrasında milli uyanışa dönüşür. Bu tarihten sonra milliyetçi aydınlar seslerini yükseltmeye başlarlar. Mehmet Emin, "Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur" diye şiirler yazarken Süleyman Paşa Osmanlı yerine Türk teriminin kullanılmasını ister. Parantez içi Köprülü 1999-311-315, Yıldırım 1998-51. Bu süreçlerin sonunda 1908 yılında 2. Meşrutiyet ilan olunur ve iktidarı ele alan İttihat ve Terakki Fırkası Türkçülük çalışmalarına hız verir. 1908 yılında kurulan Türk Derneği, 1911 yılında kurulan Türk Yurdu Derneği ve 1912 yılında kurulan Türk Ocağı, parantez içi çek 2002 tarafından yayımlanan Türk Derneği mecmuası ve Türk Yurdu ile Türk Ocağı'nın Türk Ocağı çatısı altında da birleşmesiyle yayımlanan Türk Yurdu Dergisi ve Selanik'te yayımlanan Genç Kalemler Dergileri, milli edebiyat ve milliyetçilik fikirlerini folklorun inceleme alanına giren ürünleri merkeze alan bir yaklaşımla yorumlanır. Sonraki yıllarda bütün Türkiye'de yaygın bir örgütlenme modeliyle Türk folklor çalışmalarını milliyetçi bir yaklaşımla yürüten Türk Ocağı, kapatıldığı 1931 yılından sonra yerine kurulan halk evleri içinde örgütlenme modeli olacaktır. Ziya Gökalp, Halka Doğru. Türkçülük akımının en büyük teorisyenlerinden biri olarak ünlenen ve sosyolog olarak tanınan Ziya Gökalp, halk bilimi çalışmaları açısından da son derece önemli bir isimdir. Diyarbakır'da askeri rüştiye ve askeri idadiden parantez içi 1894 mezun olduktan sonra İstanbul'da Tıbbiye Mektebi'nde yüksek öğrenime başlar. Padişaha karşı kurulan gizli ihtilal komitesine üye olması nedeniyle önce tutuklanır, sonra da Diyarbakır'a gönderilir. Burada bir yandan siyaset, felsefe ve tarih konularına yönelir. İstibdada karşı çalışmalarını burada da sürdürür. Bölgedeki Hamidiye alaylarının komutanı İbrahim Paşa'nın yolsuzluklarına karşı halkla birlikte giriştiği eylemler döneminde önemli sonuçlar yaratmıştır. Ziya Gökalp bu olayları Şaki İbrahim destanlığında anlatır. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Diyarbakır ve bölge illerde etkin görevler alır ve bölge gazetelerinde görüşlerini anlatan yazılar yazar. Üst görevlere geldiği İttihat ve Terakki Partisi'nin Selanik'teki merkezine gider. Burada Genç Kalemler, Yeni Felsefe, Rumeli Dergi ve gazetelerinde Türkçülük ve dilde sadeleşme düşüncelerini yayar. Parti Genel Merkezi 1912 yılında İstanbul'a taşınınca Ziya Gökalp de İstanbul'a yerleşir. Türk Yurdu, Halka Doğru ve Yeni Mecmua dergilerinde yazar. İstanbul'un işgali üzerine tutuklanır ve 1919-1921 yılları arasında Malta'da sürgün hayatı yaşar. 1921-1923 yılları arasında Diyarbakır'da Küçük Mecmua'yı yayımlar. 1923 yılında telif ve tercüme heyeti başkanlığına getirilir. Bu arada çeşitli dergi ve gazetelerde yazar ve önemli kitaplarını birbiri andınca yayımlar. Hayatının ana çizgilerini özetle verdiğim Ziya Gökalp'in yaptığı pek çok çalışma yanında halk bilimi açısından asıl önemi Ziya Gökalp'in etkin varlığıyla çalışmalarını sürdüren Türk Ocağı'na bağlı bir süreli yayın olarak kurulan ve Celal Sahir parantez içi Erozan yönetiminde haftalık olarak çıkan ve 65 sayı yayınlanan Halka Doğru dergisi parantez içi Doğan 1981 çevresindeki fikirlerden ve bu derginin iki sayısında iki bölüm halinde yayımlanan Halk Medeniyeti üst başlıklı iki yazısından kaynaklanmaktadır. Derginin 14. sayısında yazdığı Halk Medeniyeti bir başlangıç ve 19. sayısındaki Resmi Teşkilat Halk Teşkilatı başlıklı yazıları Türk folklor tarihinde çığır açmıştır. Bir seri yazı olarak planladığını belirttiği bu yazının devamı gelmemiş olsa da aydınlar üzerinde bıraktığı etki oldukça güçlü olmuştur. Ziya Gökalp'in yazılarının içeriği ile derginin başlığı arasındaki mantıksal uyum onun dergi üzerindeki etkisini yansıtmaktadır. Derginin başlığının 18. yüzyılda Almanya'da Herder'le biçimlenen halk ruhu yaklaşımlarıyla örtüşmesi dikkat çekicidir. Ziya Gökalp'e göre Türk halkı engin bir ruha ve büyük bir kültürel zenginliğe sahiptir. Bu zenginliğin değerini ne yazık ki Osmanlı aydını bilememiş, Arap ve Fars edebiyatlarının etkisi altında kalarak kendi özgün ve milli edebiyatını yaratamamıştır. Bu nedenle de Gökalp'in terimiyle tat, parantez içi yabancı, milletlere öykünerek sertleşmişti. Yani özünden uzaklaşmıştı. Aydın'a düşen görev halkın arasında işlenmemiş vaziyette duran bu cevheri almak ve milli edebiyatı yaratmak olmalıdır. Ziya Gökalp'in yeni Türk kültürünü inşa ederken tıpkı 18. yüzyıl Alman aydınları gibi halka, en eskiye ve bozulmamış olduğuna inandığı tarihsel dönemlere başvurması şaşırtıcı bir benzerlik olarak esin kaynaklar açısından yorumlanmaya muhtaçtır. Ziya Gökalp'in halkiyat biçiminde folklor terimini bir disiplinin tanınması ve terimleşmesi bağlamında Türkçe'de ilk kez kullandığı bu tarihi yazının ilk iki paragrafı şöyledir. Her kavmin iki medeniyeti var. Resmi medeniyeti, halk medeniyeti. O halde kavimlerin medeniyetinden bahseden bir ilim olan içtimaiyatın halk medeniyetini tetkik eden bir şubesi de olmak gerek. İşte kaideleri yazılı olmayan ve ancak ağızdan ağıza geçmek suretiyle bir soyda uzayıp giden bu manevi medeniyeti mütalaa eden ilme halkiyat adı verilir. Parantez içi, alıntılayan Evliyaoğlu Başkurt, 1988. 72. yazının özgün şekli için kitabın ekler kısmına bakınız. Bir sosyolog olan Ziya Gökalp, halk bilimini sosyolojinin bir alt disiplini olarak tanımlamaktadır. Avrupa'da 18. yüzyıldan itibaren bilinçli bir tavır haline gelen antropolojinin ilkellere, halk biliminin köylülere ve sosyolojinin kentlilere yönelik araştırmalar yapmasının ve Osmanlı'da var olan avam ve havas anlayışının Ziya Gökalp'te medeniyetin iki türlü yapısı olduğu ve halk biliminin sosyolojinin bir şubesi olarak değerlendirilmesi gerektiği fikrini doğurduğu söylenebilir. Ziya Gökalp'in sözlü yaratma ve sözlü geçiş gibi çağdaş folklor yaklaşımlarının eleştirdiği ve sorguladığı, parantez içi Eker, 2003, bir tanım yapmış olması, onun bir eksikliği olmaktan öte döneminin folklor yaklaşımlarını yansıtması olarak değerlendirilmelidir. Ziya Gökalp, halkiyat olarak Türkçeleştirdiği folkloru, halk teşkilatı, halk felsefesi, halk ahlakiyatı, halk hukukiyatı, halk bediyatı, halk lisaniyatı, halk iktisadiyatı, halk kamiyatı şeklinde 8-6 şubede toplar ve bunların her birini ayrı ayrı açıklayacağını söyler. Ancak bu seri 19. sayıda yer alan resmi teşkilat, halk teşkilatı başlıklı bölümden sonra sürmez. Ziya Gökalp'in masal derlemelerinden ve bu masalları uygulamalı halk bilimi, parantez içi Oğuz 2002 yaklaşımlarıyla değerlendirilmesine kadar halk biliminin birçok pratik ve teorik alanına dokunmasına karşılık bu ilk ve önemli yazının devamını neden getirmediği merak konusudur. Gökalp'in bu seriyi sürdürmek üzere daha fazla kaynak araştırması yaptığı ve bu konudaki farklı kuramsal yaklaşımlarla tasnifleri görerek nihai bir karara varamadığı ve konuyu zamana bıraktığı düşünülebilir. İlerleyen zamanda ise üstlendiği görevler ve ülkenin siyasal sorunları nedeniyle bu konuya bir daha dönemediği de varsayılabilir. Ziya Gökalp, halkiyata ait bu 8 mabhesi tetkik etmemiş olsa da onun folklora yüklediği Türkçülüğün temellerini oluşturma işlevi gerek Osmanlı'nın son döneminde gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk döneminde son derece etkin olmuştur. Ziya Paşa'nın kısık bir sesle şiir ve inşaata söyledikleri, Ziya Gökalp'in gür ve kararlı sesiyle uygulama alanı bulmuş, Osmanlı aydınının kültür hayatının yer ve değer vermediği halk edebiyatı türleri, Ziya Gökalp'in tanımlamasıyla resmi medeniyetin merkezine oturmuştur. Fuat Köprülü ve folklor. Türk edebiyatı tarihinin zirve ismi Mehmet Fuat Köprülü, parantez içi 1890-1966, İttihat ve Terakki Partisi'nin takip ettiği Türkçülük düşüncesini bilim ve edebiyat alanlarında kurumlaştırmaya çalışmış ve bu partinin örgütlenmelerinde aktif olarak yer almıştır. 1908 yılında Türk Derneği'nde ve 1911 yılında Türk Ocağı'nda görev almıştır. Bu yıllarda Mehasin, Tanin ve Servet-i Fırın'da yazmıştır. 1913 yılında Bilgi Dergisi'nde Türk Edebiyat Tarihi'nde Usul başlıklı meşhur yazısını yazmış ve aynı yıl Darülfünun'a profesör olmuştur. 1914 yılında Türk Bilgi Derneği'nde rol almış, 1915 yılında Asar-ı İslamiye ve Milliye Tetkik Encümeni Genel Sekreterliği ile Millet Tebebbular Mecmuası Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1919 yılında Ahmet Yesevi ve Yunus Emre hakkındaki fikirlerini içeren Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar kitabını yayımlamış, 1923 yılında Edebiyat Fakültesi Dekanı, 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olmuştur. Aynı yıl Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türkiyat Enstitüsü'ne müdür olarak atanmıştır. 1933 yılında Ordinarius ünvanını almış, milletvekilliğinin yanı sıra 1941 yılına kadar DTCF'de de dersler vermiştir. Bu tarihten sonra milletvekillerinin aynı zamanda üniversitede çalışmaları yasaklanmış, böylece Köprülü siyaseti bıraktığı 1957 yılına kadar üniversiteden uzakta kalmıştır. Bu tarihte Amerika'ya gitmiş, 2 yıl Harvard Üniversitesi'nde dersler vermiş, 1959 yılında Türkiye'ye dönmüştür. Fuat Köprülü 1913 yılında Ziya Gökalp'in folklor teriminin yerine halkiyette kullanılarak folklor üzerine yazdığı ilk yazıdan yaklaşık 6 ay sonra bir yazı kaleme alır. Bu yazıda terimin batıdaki kullanımını Ziya Gökalp'in önerisi olan halkiyat terimiyle birlikte kullanır. Ziya Gökalp'ten söz edilmeyen ve İkdam Gazetesi'nin 6 Şubat 1914 tarihli 6091 sayılı nüshasında yayımlanan bu yazının başlığı yeni bir ilim, halkiyat, folklordur. Balkan savaşlarının ve bu savaşların Osmanlı toplumunda toprak ve nüfus kayıplarının yarattığı acıların derin izlerini taşıyan yazı, işgal altında kalan vatan topraklarının tapusu olarak görülen halk kültürünün değerlenmesinin ve gelecekte kaybedilmiş toprakların hatırası olarak saklanmasının önemine uzun uzun vurgu yapmaktadır. Folklorun bir milletin asıl kültür varlığı olarak algılandığı ve Herder'den Lönnrot'a Gökalp'e uzanan çizgide bir milletin özü ve katışıksız tarafı olarak araştırıldığı, böylece öteki kültürlerin bozucu etkisinin yer almadığı alan olarak görüldüğü ulusçu yaklaşımlar Köprülü tarafından da sürdürülür. Köprülü bugün Avrupa ulusçuluğunda folklorun rolüne dokunurken şunları söyler. Bugün yeniden yeniye teşekkür etmekte olan birçok ilimler, birçok marifet şubeleri var ki ecdadımız hatta onların isimlerini bile bilmezlerdi. İşte bu makalemizde lüzum ve ehemmiyetinden bahsedeceğimiz halkiyat ilmi de 19. asrın mahsulatı ahiresinden biridir. Ulûm-ı İctimaiye'nin yeni fakat mühim bir şubesi olan folklor hakkında Avrupa'da senelerden beri kitaplar, risaleler, mecmualar, neşrolunduğu her yerde muhtelif cemiyetler teşekkül ettiği halde biz maalesef hala böyle bir şeyin mevcutiyetinden bile gafiliz. Erbab-ı ilim ve tefekkürümüzden mühim bir kısmı asrımızın milliyet asrı olduğunu pek haklı olarak ilan ediyorlar. Zarureti hadisatın en lakayt ve hayalperver dimalara bile soktuğu bu doğru telakki şüphe yok ki menfi bir histen ibaret kalamaz. Parantez içi alıntılayan Evliyaoğlu Baykurt 1988-74-75 yazının özgün şekli için kitabın ekler kısmına bakınız. Türk milliyetçiliği fikrine meşruiyet kazandırmak için bir anlamda milliyetçiliğin kaynağı olarak gördüğü Avrupa'dan delil arayan veya onların başarısının bununla mümkün olduğunu savunan Köprülü için folklor çalışmalarının yapılmasının temel amacı şudur. İnsan milliyetperver olabilmek için evvela kendi milletinin anasırı meşgalesini yani tarihini, coğrafyasını, içtimaiyatını, lisanını, edebiyatını bilmelidir. Tarihi olmadan, lisan ve edebiyatı bilinmeden nasıl bir millet teşekkül edeceği cidden cahil sualdir. Balkan milletleri Rumeli'yi kendi aralarında taksim için münakaşa ederlerken yalnız silahla değil bir takım delail-i tarihiye, lisaniye ve insaniye ile de mücehhez idiler. Folklor tetkikatı onlara birçok noktalarda delil ve rehber oluyordu. Bugün Avusturya Macaristan'daki muhtelif milletler de aynı suretle çalışıyorlar. Folklor tetebbüatı için teşekkül eden cemiyetler, halkın şarkılarını, masallarını, mesellerini, adetlerini, itikatlarını yer yer kayıt ve zapt ederek o milletin ruhiyatına, tarihine, dinine, içtimaiyatına yakından vakıf oluyorlar. Bu suretle lisan ve enanat dinde kalıyor. Yani o milletin varlığı bütün beşeriyete ispat ediliyor. Parantez içi alıntılayan Evliyaoğlu Baykurt 1988-75. Yazının özgün şekli için kitabın ekler kısmına bakınız. Avrupa'daki folklor çalışmalarının hangi felsefi temelde ve hangi alanlar üzerinde yürütüldüğünü bu şekilde özetleyen Köprülü, hayatının sonraki dönemlerinde folklor içinde değerlendirdiği konulara bu dikkatle yaklaşmaya devam etmiş ve özellikle folklorun inceleme alanına giren ferdi halk edebiyatı yaratıcıları olan aşıklar üzerine çok önemli araştırmalar yapmıştır. İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yürütülen ilk folklor çalışmaları onun yaklaşımlarını ve metodunu yansıtır. Özellikle kurucusu bulunduğu Türkiyat Enstitüsü onun müdürlüğü döneminde halk edebiyatı araştırmalarına önemli katkılar sağlar. Uzun yıllar Türkiye'de yapılan halk edebiyatı çalışmalarında bu enstitünün yönetimi son derece etkili olmuştur. Cumhuriyetle birlikte Türkiye'de folklor ve etnografya çalışmaları adlı bu döneme ışık tutan önemli çalışmasında Ülkü Taşır, Türkiyat Enstitüsü ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak 12 Aralık 1924 tarihinde kurulan enstitü, 1926 senesinden itibaren verimli çalışmalarını göstermeye başlamıştır. Enstitünün gayesi, Türk tarihinin türlü şube ve safhalarıyla Türk coğrafyası, Türk edebiyatı, Türk dili ve Türk etnografyası hakkında araştırma ve yayınlarda bulunmak, memleket dışındaki diğer benzeri kuruluşlarla münasebete girişerek uluslararası bir bilimsel merkez görevini yapmaktadır. Türkiyat Enstitüsü, o zaman İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Türk Dili ve Edebiyatı Tarihi Profesörü olan Fuat Köprülü'nün idaresi altında kurulmuştur. Enstitünün şimdiye kadar yayınladığı eserler arasında Türk halk edebiyatına ve etnografyasına dair bizi ilgilendiren şu eserler vardır. Maniler, Kilisli Rıfat, parantez içi Bilge. Gevheri, parantez içi Fuat Köprülü. Erzurumlu Emrah, Fuat Köprülü. Pir Sultan Abdal, Saadettin Nusret, parantez içi Ergun. 16. asır sonuna kadar Türk Saz şairleri Fuat Köprülü, Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman hikayesi Fuat Köprülü. Köroğlu Destanı, Pertev Naili Boratav. Bektaşilik tetkikleri, Hasluk'tan Rahmetli Ragıp Hulusi Özden kalemiyle çevirme. Türk Eşiretleri, Ahmet Refik Altınay. Melamilik ve Edebiyatı, Abdülbaki Gölpınarlı. Türkiyat Enstitüsü'nün yayınladığı bu eserler, folkloru doğrudan doğruya ilgilendirdiği gibi, enstitünün bir organı olarak yayınlanan ve şimdiye kadar 9 sayısı çıkan Türkiyat Mecmuası'nın da hemen her cildinde folklore dair pek değerli makaleler ve maddeler de vardır. Enstitünün yayınları da gözden geçirilecek olursa görülür ki bunların hemen yarısı kadarı folklor maddelerini teşkil eder. Parantez içi Ülkü Taşır 1972-28-29. Türkiyat Enstitüsü'ne Fuat Köprülü başlığı altında vermemizin nedeni, her ne kadar Ülkü Taşır yazısının devamında Türkiyat Enstitüsü'nün eski sıcaklığıyla halk edebiyatı çalışmalarına devam ettiğini söylüyorsa da, Köprülü'den sonra bu enstitü halk edebiyatı çalışmalarındaki eski ağırlığını hızla kaybetmiş ve bu alandaki öncülüğünü zamanla yitirmiştir. Hatta denilebilir ki ilerleyen zaman içinde başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere İstanbul'daki üniversiteler folklor çalışmalarına bünyelerinde hiçbir zaman diğer sosyal ve beşeri bilimler kadar yer vermemişlerdir. Kültür çalışmalarının yeniden önem kazandığı 2000'li yıllarda başta İstanbul, Boğaziçi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar gibi devlet ve kültür, Fatih ve Yeditepe gibi vakıf üniversitelerinde Türk Halk Edebiyatı çalışmalarının özellikle Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine yeni istihdam edilen akademisyenlerle başladığını da belirtmek gerekir. Köprülü'nün bu el kitabı içinde vurgulanması gereken bir diğer önemli yanı, 1914 yılında önerdiği veya daha doğru bir ifadeyle Ziya Gökalp'in önerisine katılarak kullandığı halkiyat teriminden 1955 yılında vazgeçmiş olmasıdır. Profesör Doktor Fuat Köprülü'nün Profesör Doktor Abdülkadir İnan, Profesör Doktor Suud Kemal Yetkin, Doktor Hamit Zübeyir Koşay, Ahmet Adnan Saygun, Şakir Ülkü Taşır, Halil Bedi Yönetken ve Orhan Acıpayamlı'nın da katılımıyla 1955 yılında kurduğu derneğin adında İngilizce folklor teriminin kendi önerdiği karşılığı olan halkiyatı kullanmak yerine Fransızca folklor anlamına gelen Art et Traditions Popularis kelimesinin Türkçe karşılığı olan halk sanatları ve ananeleri ifadesini tercih etmesi ve derneğin adını Türk halk sanatlarını ve ananelerini tetkik cemiyeti olarak belirlemesi, Köprülü'deki düşünce değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir. Parantez içi, halen araştırmacı yazar İrfan Ünver Nasrattınoğlu başkanlığındaki folklor çalışmalarını sürdüren bu dernek, 1959 yılında Türk Etnografya ve Folklor Cemiyeti, 1972 yılında Folklor Araştırmaları Kurumu, 2006 yılında ise Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu adını benimsemiştir. Dernek hakkında bilgi için www.halkkulturu.org 04 Ağustos 2013. Ayrım sonu sayfa 30.